Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usul-i Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla, köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler ve biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyiz. Çok değerli gönüldaşlarımız, Erkam Radyo'nun çok değerli kulak misafirleri, gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere aile değerlerini işliyorduk. Aile değerlerinden bugüne kadar sevgi, saygı, güven, sadakat, sorumluluk, empati, sabır, iletişim, teşekkür, hoşgörü, affetme ve değer vermeyi işledik. Bir ara program olarak evvelki hafta Ramazan kazanımlarına bir değindik. Geçen hafta İşbirliği'nin birinci bölümünü sizlerle işledik. Bu hafta Rabbim lütfederse inşallah İşbirliği'nin ikinci bölümünü, bu aile içerisinde çok çok önemli olan İşbirliği'nin kalan kısımlarını size arz etmeye çalışacağım. Aziz dostlarım, İşbirliği aile bireylerinin aile içerisinde birlikte çalışması, ortak hedeflere ulaşmada imece usulüyle dayanışmasıyla sağlanır. İşbirliği sadece aile içerisinde ağır ve zor işleri kolay kılmakla kalmaz. Aynı zamanda bu işbirliği süresinde kişilik ve karakter de gelişir. Bir de insanlar elbette yaptığı bir işin ucundan tutuluyorsa kendini daha değerli hisseder. Yardıma layık bir insan olması dolayısıyla o eve sadece kolaylık değil, huzur da gelir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim küçük bir husus var. Önemli. Sorumluluk duygusuyla bazen karıştırılır. İşbirliği öyle değil. Sorumluluk duygusu, bireyin kendi üzerine düşen görevi fark etmesi ve bunu sizin herhangi bir komutunuza, işaretinize, çağırmanıza, bağırmanıza, kızmanıza, talep etmenize gerek kalmadan kendi alanını, kendi sorumluluk alanında yönetme bilinci, bir öz bilinç. Ama işbirliği hani biraz daha böyle haydi bakalım şimdi ortaklaşa bir şey yapacaksak, haydi şunu birlikte yapalım bilinciyle oluşur. Dolayısıyla elbette ki sorumluluk duygusu kazandırılması lazım. Ama beklenti yorar insanı. Ya sofranın kaldırılmasında yardımcı olmak, hani çocukların görevi, annelerine yardım etmek onların görevi. Ama bu sorumluluğu yapmadıklarında da içimiz kan ağlıyorsa, yoruluyorsak, kendimizi yorgun hissediyorsak, manevi anlamda da yorgun hissediyorsak, üzgün hissediyorsak bu olmaz. Dolayısıyla işbirliğinde biraz söyleme vardır. Söylenme değil. Aile içerisinde söylenme, söyle derim ben her zaman. Hani ya zaten de yardım etmiyorsunuz, zaten de bir işin ucundan tutmuyorsunuz, zaten de sorumluluklarınızı yapmıyorsunuz. Bu söylenme. Onun yerine haydi bakalım yavrum şunu yapalım, haydi bir tanem şunu yapalım. İşte bu işbirliğine davet de çok önemli. Hani davet ederken oradaki tavrınız, edanız Osmanlı kadim medeniyetinde usul esastan önce gelir. Hani esası İşbirliği ama bunun usulünde elinize değnek alıp şimdi bunu beraber yapıyoruz yoksa ben size haddinizi gösteririm. Bu işbirliği falan değil. Tamamen despotik bir aile yapısı olur. Geçen hafta anlattım ama çok çok önemli olduğu için bu Harvard'ın yaptığı 85 yıldır devam eden Core Study yeniden hatırlatacağım. Ev işleri çalışması, ev işlerini, zor ev işlerini, kimsenin yapmayı istemediği ev işlerini çocuklara küçük yaştan itibaren öğreten, bunu yaptıran, bu işbirliği içerisinde, yardımlaşma içerisinde özellikle zor görevleri çocuklara veren ailelerin çocuklarında hem duygusal hem fiziksel hem zihinsel kaslar çok geliştiği için onların ileriki yaşlarda daha fazla başarılı, daha fazla özdeğer, özgüven ve başkalarına empati geliştirdiği, ailelerinde de çok huzurlu oldukları, işlerinde de çok başarılı oldukları, akademik başarılarında çok üstün oldukları bulundu. Yani ah canım benim, kuzum benim, yavrum benim, kıyamam ben, annesinin bir tanesi, babasının inci tanesi gibi el bebek, gül bebek çocuk yetiştirmek, şu geleceğin dünyasına hazırlandığımız şu zor ve zahmetli günlerde çocukların geleceğini çok daha berbat edecektir. Bugünden çok daha berbat olacak, gelecek çok daha zor olacak, çok daha karmaşık olacak. Kehanet değil bu. Hani sinyalleri okuduğumuzda bu görünüyor. Ya hocam nereden biliyorsun böyle bu tarz şeyler falan uygun değil falan diyebilirsiniz, haklısınız. Sadece ben o güzel gönlünüze bir bilgi vereyim, siz kendiniz düşünün. Aziz dostlarım şöyle bir düşünün, sürücüsüz arabalar var mı? Var değil mi? Gitti şoförlük. Peki sürücüsüz tırlar başladı mı şu anda uluslararası yolculuğa? Evet, kesinlikle. Sürücüsüz gemiler başladı mı? Evet. Peki ağır işlerde taşıyıcı olarak kullanılan küçük bir köpek şeklinde, onun büyüğünü at şeklinde olan da şimdi çıkarttılar. Askere yardımcı olacak, üstüne silah yerleştirilecek şeyler yapılıyor mu, robotlar? Evet. Peki otomobiller 100 yıl evvel 100 kişi 10 günde bir araba yaparken şu anda 28 saniyede, 32 saniyede biraz daha düşmüş. Bir insan var ama onun yerine 100 robot var. Robotlar araba üretiyorlar mı? Evet. Yapmadıkları bir şey var mı? Şimdi gezegenler arası madencilikte, planetary resources dediğimiz, uzaya gönderdikleri uzay araçlarındaki robotlarla o madenleri işlemeyi, orada bir şeyler yapmayı planlıyorlar. Astronotlar da şimdi robot olarak uzayda çalışacak. Öğretmenler, profesörler, resepsiyon görevlileri, ofis içerisinde getir götür, fotokopi çekme, bir şey taşıma gibi işleri yapan, otellerde housekeeping işlerine yardımcı olan, evi süpüren, hastalara yardımcı olan, yani tarımda özellikle robotik teknolojiyle hasadı yapan, hatta otları, ayrık otlarını ayıklayan, toprağı belleyen, sulayan, hatta bunun ilaçlamasını dronlarla yapan gibi. İnanılmaz bir şekilde robotlar dört bir koldan geliyor ve onlar sizin o el bebek, gül bebek yetiştirdiğiniz yavrularınızın mesleklerine talipler. Tasarımda hiç söylemeyeyim, yapay zeka, sesli olarak komut veriyorsunuz. En güzel sanatçıya, grafik sanatçısına saatlerce uğraşıp çizdireceğiniz bir şey 30 saniye, 25 saniye sürüyor. İstediğiniz değişiklikleri yapıyor. Dolayısıyla bu anlamda söylüyorum, gelecekte meslek çok daha zor olacak. Şimdiden onları işbirliği içerisinde geliştirirseniz gelecekleri çok daha iyi olacak. Kısa bir bölüm araya alayım izninizle. Çünkü geçen hafta iş bölümünün faydalarını anlatıyordum ben size. Devam edeceğim o faydalardan ama hani kadim geleneğimizde Osmanlı ve Selçuklu'da nasıl oluyordu, ona kısaca bir bakalım. Aziz dostlarım, diğer uygarlıklara, toplumlara baktığımızda Osmanlı ve Selçuklu toplumlarındaki aile yapısı itibarıyla en büyük farkın İslam ahlakı, örf, adet, sosyal dayanışma esasına dayalı imece kültürü, işbirliği kültürü olduğu görülür. Şu anda görüyorsunuz hani 18 yaşından sonra bir gün bile evde durmayan bir çocuk, onun anne baba ilişkisini kopartan bir aile yapısı, Allah muhafaza spermlerini sperm bankasından bulan babalarını, yumurtalıklarını kiralık rahimlerden bulmaya çalışan, LGBT lobisi içerisinde kendi hemcinsiyle evlenmeye çalışan, haşa ona evlilik falan da denmez de, yani çok sapkın bir karşımızdaki ruh var batıya baktığımızda. Ama bizim medeniyetimizde aile dediğimiz şeyde anne baba, çocuklar ve geniş aile yapısına dayalı akrabalar çok aktif bir rol içerisindeydi. Ve her bir aile görevlisi ya da üyesi aile içerisindeki işbirliğini maddi, manevi, ruhsal alanlarda çok güçlü bir şekilde yerine getirirdi. Hani Şeyh-i Debali diyor ya, ey erenler bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Yani onlar evimizin bereketiydi, şifasıydı, tecrübesiydi, hüneriydi. Böyle sığınılacak böyle bir şefkatli omzuydu, dokunulacak, öpülecek bir eliydi. Selçuklu ve Osmanlı'da elbette sadece anne baba çocuk olarak değil, dede nine de önemli kararlarda söz sahibi olduğu için, özellikle otoriter bir şekilde, hani bir yerde disiplin yoksa oradan bir hayır beklemeyin. Dolayısıyla hani bir disiplin var ya, o iş birini kolaylaştırıyordu. Ama kaotik bir ortamda hadi bir şey yapalım dediğinizde, hani kim sesinizi duyacak, kim o dediğinizi yapacak falan. Dolayısıyla kadim geleneğimizde bu otoriter aile büyüklerinin söz sahibi olması, onların bir büyük olarak kabul edilmesi iş birliğini çok kolaylaştırıyordu. Şimdi çağırıyorsunuz çocuğu, haydi şunu yapalım, duymuyorlar bile, duyan gelmiyor bile, gelen ona uygun bir şekilde yapmıyor bile, yandı gülüm keten helva. Anne baba çocuk arasındaki işbirliğine baktığımızda kadim tarihimizde aile çocuğun ilk eğitim yeri olarak görülürdü. Anne baba çocukların dini, ahlaki, sosyal gelişiminde birlikte bir sorumluluk taşırlardı. Şimdi bazı aile programlarında söylüyorum, konuşuyoruz böyle. Hani geceliğin çocuk uyanırsa baba diyor ki kalk seninki ağlıyor. Ya diyorum ben de bu çocuğu birlikte yaptınız, yani seninki ağlıyor ne demek? O senin de çocuğun. Belki hanımefendi çok yorgundur. Gün içerisinde çok belki uğraşmıştır. İnanın bir ibadet aşkıyla bir 3-5 dakika bizim de ilgilenmemiz hem işe daha dinde kalkmamızı sağlar, hem bir sonraki uykumuza gece yarısı yeniden uyacağımız için REM rüyaya girmemiz, o rüyaları görecek uyku kalitesine ulaşmamızla alakalı bize daha fazla fayda sağlayabilir. Dolayısıyla baba dışarıda meslekli, toplumsal görevlerde, yapılacak işlerde gibi böyle eğitim şeylerini üstlenirken, anne de ev işlerindeki terbiye ve diğer aktarımlarda rol alırdı. Burada mutfak tabii çok önemli. Sofra edebi, adabı, yemek kültürü. Yemeği sadece siz lezzet olarak bakmayın. Yemek ne yiyorsan olsun yani. Dolayısıyla burada helallik, haramlık, kul hakkı, komşu hakkının gözetilmesi, kokusu gider derdi eskiler mesela. Hangi gıda hangi gıdayla uygun, neyle ne yenir, neyle ne yenmez, şerbetler. Yani apayrı bir talim terbiyede işbirliği vardı. Çocuklar da küçük yaştan itibaren ev işleri ve mesleki alanlarda sorumluluk alarak işbirliğine yetişirlerdi. Aziz dostlarım, şimdi bunu böyle bir basit bir ifade olarak Allah rızası için almayın. Şu anda medeniyetimiz bir çöküş içerisinde. İşte sırrı da bu cümleye uymamak. Yani çocuklar, ne dedim az evvel? Çocuklar küçük yaşlardan itibaren ev işleri ve mesleki alanlarda sorumluluk sahibi olarak işbirliği içinde yetişirlerdi. Yani üreten çocuklarımız vardı bizim. Şimdi 20-25 yaşına kadar 16 yıl okullarda, üniversitelerde ne olduğunu bilmediği bir bölümü okuyan, karakterine uygun bir mesleği seçmeyen, ondan sonra da ikinci üniversite, üçüncü kariyer, beşinci bilmem ne peşinde koşan çocuklarımız var. Her zaman dediğim gibi yine tekrarlayayım, ben üniversitelere karşıyım. Her ile bir üniversite, bu kadar çok üniversite, çocukları bu kadar rölantide yetiştiren bir sistem bizim uygarlığımızın işi değil. İlkokuldan itibaren çocuklar çıraklık, kalfalık, ustalık ve zanaat peşinde sayısız mesleğe yönlendirilebilir. Ortaokulda bu perçinlenir. Lise zaten teknik eğitimin olduğu zirvedir. Üniversiteler bir oyalanma yeri. 3-5 üniversite olabilir maksimum. Kadim geleneği yansıtan bir akademik camiada deruni ilmin peşinde olan. O da hani şu anda 17+7 desek böyle. Bir de açık öğretim falan da var. Neredeyse 25-26 milyon üniversite peşinde olan bir şeyimiz var. Nasıl söyleyeyim, öğrencimiz var. Hani bunların içerisinde maksimumunu söylüyorum 500 bin. Hadi en maksimumu 1 milyon olabilir. Bu da zaten bellidir hangi şekilde tedris görecekleri, eğitim görecekleri ve eğitimden sonra ne olacakları. O da 1 milyon da çok çok fazladır da, yani 500 bin akademik camia çok dünya çapında derununa vakıf olmuş, yeterli diye düşünüyorum ben bir uygarlık için. Kadim geleneğimizde akrabalar arasında da işbirliği çok önemliydi. Sadece hani kan bağıyla hısımlık değil, sosyal yardımlaşmayla, işbirliğiyle pekişen bir akrabalık vardı. Akrabalar arasında maddi yardımlaşma, çocukların bakımıyla alakalı işbirliği, evlilik süreçlerinde onlara destek olma gibi işbirliği çok yaygındı. Bir himaye sistemi vardı mesela. Hani bir yerde, bu da parasal işbirliğine işaret eder aziz dostlarım. Dul hanımefendiler mi var, yetimler mi var, yaşlılar mı var, yoksullar mı var, bakıma muhtaç bir tanesi mi var, böyle engelli bir fert mi var gibi. Bunlar aile fertleri tarafından sahiplenir, himaye edilir, bakılır. Yardımlaşma usulü, imece kültürü zaten bizim uygarlığımız. Bir de parasal anlamda akrabalar arasında miras ve mal paylaşımında da bir işbirliği vardı. Yani evet, Allah'ın dediği şekilde bölüşüm yapılır ama ekstradan bir şey çıktığında da karşılıklı rızaya dayalı çözümler üretilirdi. İnsanlar da bunu bildiği için orada bir işbirliği talebi olduğunda bunu hemen uyarlardı. Şimdi baba söylese bile babayı mahkemeye verip onun sözünü dinlemeyen bir kuşak çıktı ortaya. Dolayısıyla disiplini, aile büyüklüğünü, ailenin bir büyüğünün olmasını, bunun da her kişi tarafından, aile bireyleri tarafından kabulünü unutmayın lütfen. Tabii bu bir aile programı ve ailedeki işbirliğini anlatıyorum ama toplumsal kurumlarla da Osmanlı ve Selçuklu yaşantısında bir işbirliği kültürü vardı. Sadece hane içinde sınırlı kalmazdı bu işbirliği. Mahalle imamı, kadı, ahi teşkilatları, vakıflar gibi kurumlar da bu işbirliğinin içerisindeydi. Mesela aileler vakıflar aracılığıyla çocuklarına eğitim ve geçim yardımı sağlardı. Ahi teşkilatı erkek çocukları babayla akrabalar vasıtasıyla teşkilatlarına katar, onlara bir meslek edinmeyle alakalı tecrübi bilgiler aktarırlardı. Ve anne babanın da gönlü, akrabaların da gönlü bu konuda ferah olurdu. Bu anlamda mesela bir baba olduğunu çırak olarak tanıdığı bir esnafa teslim ederken, anne de kızına ev işleriyle sosyal adabı öğretir, onu evliliğe hazırlardı bir anlamda. Hani şimdi evliliğe hazırlık yavrularla alakalı bir düşünün. Sizce eğitim müfredatının neresinde var? Evliliğin vaktinin geçirilmemesi neresinde var müfredatın? Doğum oranlarına baktığımızda 1000 kişide 2000'lerin başında 24 doğum varken şu anda 11-12 doğum var ancak. Yani nüfusumuz gittikçe düşüyor, oldukça yaşlanıyor. Gelecekle alakalı uyarı çanları inanılmaz bir şekilde çalıyor ama biz bunu görecek miyiz, görmeyecek miyiz onu bilmiyorum. Bu ara bilgiden sonra geçen hafta sizlere arz ettiğim, hani bir ailede işbirliği varsa işte sorumluluk duygusu gelişir, aidiyet duygusu artar, yavruların empati becerisi gelişir, işin püf noktalarını da öğrenirler, sıra dışı mucit düşünce yetenekleri gelişir, bu onların işbirliği beynini de geliştirir, aile bağları kuvvetlenir, iletişimleri kuvvetlenir, çocuklarda bir özgüven oluşur, bu işbirliği sürecinde zaman yönetimini öğrenirler ve böylece problem çözme yeteneğini de geliştirirler demiştim. Geçen hafta size 11 madde saymıştım. Şimdi inşallah bu işbirliğinin faydalarından 12. maddeyle onu açıklayarak devam edelim. İşbirliği aile içerisinde emeğe saygı duymayı öğretir. Neden? Çünkü bir işe hep bir insana tabiri caizse atamışsak, şimdiki gençler bu işi bana kitlediler falan gibi bir ifade söylüyorlar. Şirketlerde de bunu görüyorum. Hani bir iş, onu çeken birisi varsa ona yükleniyor. Anası ağlıyor ondan sonra. Halbuki ne dedik? Bizim kültürün marka değeri imece, yardımlaşma, işbirliği. Dolayısıyla bu işbirliği içerisinde dönüşümlü bir işbirliği yapılacağı için yapılan işin zorluğu fark edilir ve başkalarının da emeğine değer verilir. Bu emeğe saygı işte böyle olur. Ya anne amma da zormuş bu ya, Allah razı olsun, hakkını helal et. Yıllardan beri bunu tek başına yapıyordun. Bak işbirini öğrendik, ailede bunu birlikte yapmaya başladık. İnan çok yoruldum, bak elim ağrıyor. Bir gün sonra elimi kımıldatacak bir derman bulamıyorum. Mecalim gitti falan gibi. Dolayısıyla mecalim kalmadı gibi. Bunu lütfen dönüşümlü olarak yapın. Ama çocukların kas gelişimi adına, duygusal özellikle ruhsal kas gelişimi adına, bilişsel kas gelişimi adına zor ve zahmet işlerde onlara daha fazla şans tanıyın ki geleceğe çok daha zorlu bir şekilde hazırlanmış olsunlar. İşbirliği yavrularımızın aile içerisinde ve hepimizin toplum hayatına hazırlığımızı sağlar. Dolayısıyla eğer bir insan ailede bir işi, oh oturuyoruz, elimizde telefon, önümüzde bilgisayar, yanımızda çerezler, karşımızda televizyon, anne oradan orayı süpürüyor, yemekleri getiriyor, bulaşıkları yıkıyor, mutfağı temizliyor, ondan sonra canı çıkıyor, Biz de böyle keyif yapıyorsak büyük ihtimalle şirkete gittiğimizde de birileri o işte ağır ve zahmetli işleri yüklenirken yine vurdum duymazlık yapıp empati geliştiremediğimiz için biraz ben merkezli, bencil bir yapıda olacağız. Bu da bizi nefret edilen bir kişiliğe dönüştürecek, sevilmeyen, sayılmayan, toplumsal hayatta kabul görmeyen bir kişiliğe dönüştürecek. Ama ailede ne kadar fazla işbirliği kültürü varsa, anne baba, dede, nine bunu yavrularına ne kadar fazla öğretmişse, ateşin tadını yanarak öğrenmişse bu yavrular, bu kültürü okula da, iş hayatına da, sosyal hayata da taşıyacaklardır. Burada da hani böyle kendinden yakıtlı, yandan çarklı yavrular gibi, böyle enerjisi içten kendi kendine yeten çocuklar gibi bir iş olduğunda hemen böyle cevval bir şekilde durumdan vazife çıkartıp, bir şey olduğunda sağa sola bakmayıp üstadın dediği gibi ben diye ortaya çıkacak bir nesil o meydana gelmiş olur. İşbirliği adalet ve görev paylaşımı birinci de kazandırır. Neden? Adalet, hani bir işe hakkını vermek diye açıklıyorum ya her zaman. Herkesin katkıda bulunması gerektiğini öğretir işbirliği. Bu da ya bir dakika, hani bir ara size anlatmıştım, bilmiyorum hatırlıyor musunuz aziz dostlarım? Geçen sene Tissimane diye bir Brezilya'da Amazonlarda bir kabile bulundu. Tissimane. İnternetten bakabilirsiniz. Bütün ilaç şirketleri bu kabilenin peşinde. Neden? Çünkü bu kabilede kalp damar hastalıkları, kardiyovasküler rahatsızlıklar yok. Böbrekler inanılmaz fonksiyonel, beyin inanılmaz gelişmiş. Güç dersen zaten güç kuvvet inanılmaz üst düzeyde ve bağışıklıkları şu ana kadar ölçüldüğü kadarıyla dünyada en yüksek kabile. Dolayısıyla bu kabilenin yaşam kültürlerini incelemek, besin kültürlerini, yemek yeme şeklini, yaşam tarzını sosyolojik açıdan incelemek ilaç şirketlerine inanılmaz bir know-how veriyor, bilgi veriyor. Hatta onların bazı unsurlarından probiyotik üreterek onları insanlara şifa olarak vermeye de çalışıyorlar. Bu kabilenin, Tissimane kabilesinin bir usulü var. Eğer bir ava birlikte çıkmıyorlarsa, bakın adalet ve görev paylaşımını anlatıyorum. Eğer bir ava birlikte çıkmadıysa, o av yapılırken arkadaşlarına katılmadıysa, arkadaşlar o avı avlayıp geldiğinde o sefere gitmeyen kişi o avdan yemiyor. Emeğini, zahmetini, çilesini, külfetini katmadıysa o işin içerisine ondan yemiyor. Bu da ne oluyor? Adalet ve görev paylaşımı ile bütün süreçlerde aktif bir şekilde insanların katılımını sağlıyor. İlk çağlarda böyleydi. Şimdi biz bu insanlara ilkel insanlar diyoruz. Oh, armut piş ağzıma düş. Acaba hangisi daha ilkel bir davranış? Onu o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Ve bu ailede hiç tek başına yemek yok. Geçen hafta size bir duyuru yapacaktım. Unuttum, hakkınızı helal edin. Çarşamba günü ben Adana'daydım. Kültür Yolu Festivali'nde bir medeniyet hikayesi olarak aile ve sofrayı anlattım. Gelen gönlü dostlarımız vardı, dinleyenlerimizden. Çok çok teşekkür ederim hepsine. Ama işte sofra Tissimane kabilesinin ikinci önemli özelliği, hep birlikte yiyorlar. Ne diyordu büyük şeyhimiz, kurucu şeyhimiz, Şeyh Edebali? Ey erenler, bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Anneyi babayı, büyük anneyi büyük dedeyi sofradan attıktan sonra çekilip bir köşede tek başımıza yediğimiz yemeğin bereketi, vitamini, enerjisi kalmıyor. Bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Bu sadece imece kültürüyle, işbirliğiyle alakalı değil. Bakın direkt genlerimizle alakalı, bağışıklığımızla alakalı. Bugün modern tıp %10 yükseltmek için yavrularımızın bağışıklığını milyarlarca dolar harcıyor yani. İşte iki tane sırrını verdim. Bütün süreçler birlikte yaşanıyorsa, herkes elini taşın altına koyuyorsa, orada bir işbirliği varsa ve tüketim de birlikte yapılıyorsa, hani yemek yerken, bir vakit harcarken, bir emek sarf ederken, o aile daha bereketli, daha enerjili, daha verimli bir aile oluyor. İşbirliği kardeşlerin birbirine olan bağlılığını da artırıyor. Kur'an-ı Azimüşşan Yusuf suresinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la 11 kardeşini, Bünyamin Aleyhisselam'ı oradan çıkartırsak, Yusuf ve Bünyamin Aleyhisselam'la alakalı 10 kardeşinin ona olan kıskançlığını bize çok vahim bir şekilde anlatır. İş artık ölüme varacak düzeyde bir kıskançlıktır. Bunu Rabbim küçücük bir bebeğin bile metabolizmasına koyar. Bu fıtrattan gelen bir şeydir. İnsanda bu duygu var. Zaten ilk işlenen cinayete baktığınızda da Kabil, o lanetli melun, Habil Aleyhisselam'ı kardeşini öldürmüştür. Dolayısıyla anne babaya öyle üstün körü bir çocuk yetiştirmek değil, derona vakıf olarak inceleyip sık dokuyarak, sürekli gözlemleyerek, işte gördük geçen hafta bir kreşte 3 yaşında çocuklar, 2,5 yaşında bir çocuğu feci şekilde döverek yaralanmasına vesile sebep oldular. Kazakistan'da ölümüne vesile oldular. Türkiye'de birkaç böyle yaralanma vakası oluyor. Hem anaokulu öğretmenlerimize söyleyelim, asla yalnız bırakmasınlar. Küçüktür, bebektir, çocuktur, ne olur demesinler. Onların eline tutuşturduğunuz o telefonlardan büyük bir düşmanlık akıyor, sapkınlık akıyor, kin ve nefret ve kan ve gözyaşı akıyor. Farkında değiliz ama kişilik ve karakteri bozmaya yönelik bir oyun ve izledikleri filmler, çizgi filmler, 3D animasyonlar. Dolayısıyla geçmişte böyleyse kardeşler kardeşleri öldürecek düzeyde, daha ilk cennetten inildiği anda 12 kişinin yaşadığı dünyada kardeş kıskançlığı ölüme sebebiyet veriyorsa, şu günümüz dünyasında siz düşünün yani, herkesin eli birbirinin gırtlağında. Dolayısıyla anne babaya bu işbirliğini artırarak kardeşlerin birbirine olan bağlılığını artırma görevi düşüyor. Bugün hani benim bir acil bir işim vardı. Abla sen bana yardım et. Yarın da ben sana hani yardım ederim. Bugün senin bana işin düştü. Yarın da benim sana işim düşebilir gibi. Böyle birbirine olan, bu al günüm ver günüm değil, menfaatlik değil. Aile içerisinde elbette hani komşuyla alakalı ne denir? Kadim medeniyetimizde komşu komşunun gülüne de külüne de muhtaç. Her birimiz birbirimize muhtacız. Zannımca Allahu alem, haşa Allah adına konuşulmaz. Ama Rabbimiz eyvallahsızlığı sevmiyor diye düşünüyorum. 57 yıllık hayatımdan öğrendiğim, ailede gördüğümden, aile koçluğunda gözlemlediğimden yola çıkarak bunu size bütün yüreğimle inanarak söyleyebilirim. Ya ne ona gideceğim, o da kim oluyor falan diye ağzınızı açtığınızda onun kapısına düçar kılıp muhtaç düşüyorsunuz. Dolayısıyla eyvallahsızlık değil, birbirimize Allah'ın hatırı için yardımlaşarak, işbirine girerek, sevgi duyarak, saygı duyarak bağlılığımızı artırmamız gerekiyor. Böyle akraba tanımaz kişiler, Allah korusun, en sonunda Tanrı tanımaz bir hale de geliyor. Buna dikkat edelim. Tabii işbirliği, aziz dostlarım, disiplini de bir aile içerisinde artırıyor. Disiplin bir yerde yoksa, okulsa orada ilim yoktur. Aile ise huzur yoktur. İş yeri ise karlılık yoktur. Devletse kaos çoktur. Tertip, düzen, muhabbet yoktur. O ülke mahvolur. Bugün coğrafyamızda disiplin gittiğinde, devlet başı gittiğinde, devlet yönetimi çöktüğünde neler olduğuyla alakalı, can, mal, namus güvenliğimizin nasıl tarumar olduğuyla alakalı örnekleri çok yaşadık. Artık ibret alalım, çevremize şöyle bir bakalım, ne olduğunu görelim. Dolayısıyla hani disiplin zorbalık değil. Disiplin neyin ne şekilde yapılacağını standarize edilmesi. Yani bugün ben okullarla alakalı en gönlümü yaralayan husus, sınıf disiplininin artık yok olmasıdır. Sınıf yönetiminin artık yavaş yavaş zorbalık yapan öğrencilerin tarafına doğru kaymış olmasıdır. Eskiden müdürümüz karşımızdan gelirken biz karşısından yürümeyelim, karşısına çıkmayalım diye döner yol değiştirirdik yani. Edeben. Şimdi müdürün önünü kesen, üstüne üstüne yürüyünce müdürün yolunu değiştirdiği bir öğrenci güruhu çıktı. Öğrencilerle alakalı durum zaten çok vahim. Ayrı bir program yapmak istiyorum bununla alakalı. Biraz üzüleceksiniz biliyorum ama yani 25 yıllık gözlemlerime dayalı her yıl daha kötüye daha kötüye giden bir okul atmosferi var. Akran zorbalığı bunun zirvesinde. Yani okullarda ne oluyor diye böyle çıkıp il il dolaşıp yaşadığım olayları size anlatasım var. Bu anlamda ben sadece arada bir vesileyle size bu cümlemi tekrarlıyorum. Bu bir çağrıdır. Allah rızası için çocuklarınızı okula kapıya kadar götürüp bırakıp çekip gitmeyin. Biraz izin alın müdürden, görevliden, öğretmenden. Biraz bir okulda dolaşın. Biraz arada içeriye girin bir bakın. Biraz müdürün odasına kadar, öğretmenin odasına kadar, çocuğun sınıfına kadar izinli bir şekilde gidin. Bahçede biraz bir teneffüs, bir gözlem yapın. Bir kalın orada neler olduğunu şöyle bir gözlemleyin, ben bu kadarını söyleyeyim. Dolayısıyla bir işbirliği olduğu yerde disiplin de arttığı için belirli görevleri düzenli yapma alışkanlığı, bir sistem kurma alışkanlığı, bir işleri standartize yapma alışkanlığı olur. Orada da başarı da, huzur da, mutluluk da gelir. Disiplin yoksa bunların hiçbiri yoktur. Aziz dostlarım, bir ailede işbirliği varsa aile üyelerine bu zorluklar karşısında dayanışma yapmayı öğretir. Nasıl açtık bu zorluğu? Birlikte açtık. Birlikte açtık, hep beraber açtık. Dolayısıyla aile fertleri bir şey olduğunda ona omuz vermekle alakalı, o elini taşın altına koymakla alakalı birlikte hareket ederek güçlenirler. Bu tecrübi bir özellikleri olur. Zaten bir ailede Allah muhafaza dayanışma yoksa çöküşleri, zevalleri yakındır. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun aile sistemini anlatırken hani bir ailede bir dul hanımefendi varsa, bir yetim çocuk varsa, bir engelli bir bakıma muhtaç birisi varsa gibi bütün akrabayı taallukatın seferber olarak onunla alakalı yardımcı olduğunu söylemiştim. Günümüzde bazı ailelerde ben evlilik öncesinde bu yardımlaşmayı, dayanışmayı görüyorum. Finansal açıdan bunu çok güzel yapıyorlar. Ama inanın hani finans işin en sonki kısmı. Yani öncesinde edebiyle, adabıyla, eğitimiyle, görgüsüyle, sevgisiyle, ailedeki muhabbetiyle orada bir aile olmayı öğretirken dayanışma çok daha iyi bir etki edecektir. Çok daha tesirli olacaktır. İşbirliği aziz dostlarım, konfor ve düzeni de artırır. Yani düşünün darmadağınık bir ev, annenin de yapma yeteneği ya da gücü, yapma gücü sınırlı olduğu için hani bir evin çok darmadağınık olmuş bir evin toparlanması bir kişiye verildiğinde bu 4 saat sürecektir. Ama bunu 4 kişi birlikte yaptığında 1 saatte bitireceklerdir. Ben mesela sofranın kaldırılmasıyla alakalı sofradayken daha tabakları toplayan bir kardeşinizim. Bir tane tabağa yenen yiyecek artıkları varsa ona koyan, sofrada atılacak bir şey varsa ona koyan, hemen yanına bir başka tabak koyup oraya tabaklar üst üste koyan, çatal kaşıkları falan da o işte demin ki yemek artıkları dediğim şeye koyduğum, onu en üstüne alıp sonra yani bir top tutmaya bütün sofradaki artık 8-10 kişilik kim varsa tabakları kaldırdığımda zaten sofranın ağır yükü gitmiş oluyor. Dolaba kaldıracakları hemen dolaba kaldırıp işte tezgaha konacakları tezgaha koyduğumuzda bir silme süpürme işi kalıyor yani. Sayısız defa denedim bunu aziz dostlarım. Bir ziyafet sofrası bile olsa Ramazan'da 20 kişilik inanın 5 dakika sürüyor. Yemin ederek söylüyorum. Size çok uzun zahmetli bilmem ne falan gelmesin. Bu 5 dakikanın içerisinde o demin dediğim tabakları alıp mutfağa götürdüğümde bulaşık makinesine koymadan bir su tutma ve şöyle hızlıca bir süngerle üstünü alma işi de var. Ama tek başına yaptığınızda 5 dakika değil. Tek başına yaptığınızda saatlerce sürebilir. Ama yardımlaşmayla yaptığınızda bir ziyafet sofrası bile olsa 5 dakikadır. Ailenizi bu zevkten mahrum bırakmayın. İletişimle, işbirliğiyle, imeceyle yapın. Haydi diye bir davranın. 5 dakikada bitirip ondan sonraki 55 dakikada rahatınıza bakın. Yapılacak diğer işlerinizi yapın, sorumluluklarınıza bakın. Ama orada şöyle bir sıkıntı oluyor psikolojik anlamda. O 5 dakikayı ilk başta işbirliğiyle vermediğiniz için devam eden 55 dakika içerisinde herkesin gözü masada, kim kaldıracak diye herkes birbirine bakıyor. Psikolojik bir travma yaşıyorsunuz bununla alakalı. Bir çöküş oluyor. Moraliniz bozuluyor. Yani ev darmadağınık, sofra daha düzenlenmemiş. Ama çok daha önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkat buyurun cuma hürmetine. Bereket azalıyor. Sofra o şekilde kaldığında bir evde nimete hürmetsizlik bir sonraki kurulacak sofradaki bazı nimetlerin eksilmesine vesile oluyor. Bu cümlemi lütfen unutmayın Allah rızası için. İletişim, işbirliği, özellikle imece dediğim, haydi şunu yapalım yavrum dediğinizde aile içerisinde, tabii ne dedim, usul ve esas, hani esas işbirliğidir ama bunun usulü de güzel bir iletişimle, gel bakayım buraya ulan falan dediğinizde olmaz. Haydi yavrum nidasıyla yaptığınızda olur, onun için iletişim ve işbirliği dedim. Çocuklara hayat becerileri kazandırır. Bugün hatırı sayılır kolejlerimizde, okullarımızda yaşam becerileri altında minik atölyeler var. Çok Çin'e göre, Japonya'ya göre baktığımda gerideyiz bu konuda. Keşke onlar gibi yapabilsek. Hani bunu sadece yaşam atölyeleri, yaşam becerileri atölyelerinde falan değil de okulun bütününde gerçekten temizlik, her sınıfın temizliği o sınıfın müdavimlerine olsa, yemek, herkes kendi yemeğini orada pişirmeye imece usulüyle yardımcı olsa, temizliğiyle alakalı dış avlu temizliği, okul temizliği falan o okulun müdavimleri, öğrencileri bunu yapsa işte küçük yaştan itibaren çok daha güzel bir hayat olur. Ama Bunu yansıtmaya çalışan okulları da tebrik ediyorum. İşte yemek yapmayı öğretiyorlar, dikiş dikmeyi öğretiyorlar, küçük ev tamir işlerini öğretiyorlar. Hatta geçen Başakşehir'de bir okulda müdür Kadir hocam, hocam lastik tamirini öğrettiğimiz bir hanımefendi kızım yolda kalınca lastikleri patlayıp baba anne geçin şöyle kenarda oturun diye 5 dakika içinde hızlı bir şekilde profesyonel bir şekilde lastiği değiştirince anne baba hayran kalıp okula gelip tebrik ve teşekkürlerini iletmişler. Çünkü yavaş yavaş yaptığınızda yani yarım saati bir saati bulur bilmiyorsanız nasıl olduğunu ama öğrendiğinizde işler kolaylanır. Bu da sizi psikolojik olarak rahatlatır. İşbirliğinin çocuklar hayat becerileri kazandığını lütfen unutmayın. İlerideki hayatında siz olmayacaksınız. Kendi hayatlarını yaşayacaklar. Daha ileriki hayatlarında kendi çocuklarıyla, torunlarıyla bir hayat yaşayacaklar. Burada kazandırdığınız beceri öbür taraflara da kopyalanacak. Böyle de bir sevaba vesile olacak. Bunu da lütfen unutmayın. İşbirliği tembellik ve bencilliğin de önüne geçer aziz dostlarım. Aile içerisinde sarf edilen bu ortak çaba, ben merkezli değil, biz merkezli bir bilinç kazandırdığı için ben böyle yavrularımla da onları öyle büyütmüştüm bir motto olarak. Şimdi torunlara da öğretiyorum onu. Elhamdülillah. Dua buyurun. Her birimizin yavrusunu Rabbim torununu, torunlarını nazardan korusun. Zürriyetimizi namaz ehli, Allah'a itaatkar bir nesil eylesin. Amin. Biz bir aileyiz, biz bir aileyiz, fıstık yeşili aileyiz. Hani Antepli olunca biraz fıstığa da değinmek gerekiyor. Geçen böyle İsmail torunuma sordum, İsmail kuzum dedim biz nasıl bir aileyiz? Biz fıstık yeşili bir aileyiz dedi. Hani oradan da hani o biz bir aileyiz, o biz bilinci, bir aidiyet duygusu böyle bir mottoyla, bir jingle'la musiki eşi nasıl bir şekilde onu söylediğinizde daha fazla o tınılar akılda kalıyor. Evladım gel bakalım buraya biz bir aileyiz dediğinizde başka bir şey. Ama bunu musikiyle söylediğinizde çok daha kalıcı oluyor. Tekerleme gibi onların tekrarlanması hoşlarına da gidiyor üstelik. Aile mottonuzu bu şekilde kurabilirsiniz. Aziz dostlarım bir program belki bir program daha çok önemli bir konu. Uzatınca ben bazen kıyamıyorum hani daha fazla konu anlatayım diye ama bir konuyu derinlemesine işlemek de çok önemli. Bu anlamda affımı istirham ediyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah ailemiz için kişiliğimize, karakterimize, yeteneğimize, becerimize, geleceğimize çok önemli bir dokunuş olan işbirliği konusunu, imece kültürümüzü aile içerisindeki bize kazandırdıklarıyla gelecek hafta işlemeye devam ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar ne olursunuz? Ailede yapmadığınız konularda yeni işbirliği alanları bulun. İşbirliğini ailenizin bütün üyelerine bu programı beraber dinleyerek, izleyerek, dostlarınıza da izlemelerini, dinlemelerini önererek artırın. Ve o işbirliğinin arttığı ailelerdeki muhabbetin artışına da, bereketin artışına da inşallah şahit olun. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.